Ayrım 99, sayfa 297. Harfler değişiyor. Ben basit bir adamım. Yani ben, düşündüklerimi milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak tatbikiyle kendimi mükellef bilen bir adamım. İlim ve bilhassa içtimai ilim sahasında ben kumanda vermem. Bu vadide isterim ki beni alimler aydınlatsınlar. Siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana ilmin güzel istikametlerini gösteriniz, ben takip edeyim. Gazi Mustafa Kemal. 12. Harflerimizi değiştirmek lazım. Gazi Mustafa Kemal 1928'den başlayarak kendisini ölüm yatağına kadar gece gündüz meşgul edecek iki harekete kendini verdi. Bu hareketler şunlardır: Türk alfabesi ve Türk dili hareketi, Türk tarihi hareketi. Gerçi zaman dolgun geçiyordu. Halk Fırkası programı yapıldı. Bu programa cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik ilkelerinden başka devletçilik, inkılapçılık ilkeleri de girdi. 1929 dünya iktisat buhranı ile Türk ekonomisinde devletçi çalışmalara girişildi. Türk inkılabının bir ideoloji temeline oturtulması yolunda çabalar oldu. Kadın hayatında, eğitim hayatında ve milli hayatın diğer bazı yönlerinde gelişmeler görüldü. Hele Cumhuriyet'in 10. yılında inkılap heyecanı zirve noktasına çıktı. Atatürk bu hareketlerin elbette ki mihveri ve sürükleyici gücüydü. Ama şu da ifade edilebilir ki, 1928'den başlayarak Atatürk'ün çok vakit verdiği meşgalesi, Türk dili ve Türk tarihi konuları oldu. Öyle anlaşılıyor ki Mustafa Kemal'in kafası, daha zafer günlerinden beri Arap harflerinden ayrılmak ve Türk yazısı bakımından da Batı ile bir bağıntı kurmak düşüncesindedir. Çünkü daha 1922'de Gazi, Garp cephesinde Halide Edip ve Adnan Adıvar'a Türkiye'nin gelecek günlerdeki batılılaşmasından söz ederken şöyle demişti: Sen tıbbiyeli ordunun en önce garplılaşmasından dolayı ilerlediğini söylerdin. Biz şimdi bütün memleketi garplılaştıracağız. Hatta bu konuşmada Latin harflerini kabul imkanından da bahsetmiştir. Bunu yapmak için sıkı tedbirler gerektiğini sözlerine eklemiştir. Dipnot: Halide Edip Adıvar, Türk'ün Ateşli İmtihanı, sayfa 264, parantez içinde 1962. Gerçi yukarıdaki sözlerde Arap harfleriyle öğrenimin zorluğu belirtilmekle beraber bir harf değişimi savunulmuyordu. Dipnot: Tarihte en eski Türk yazısı kalıntıları 1889'da Ladrinsev tarafından Moğolistan'da Orhon Irmağı bölgesinde bulunmuştur. Bunlara Orhon yazıları denilir. Bu yazılar bir takım mezar taşları kalıntıları ve anıtlar üzerindedir. İsa'dan sonra 8. yüzyıla 733-735 yıllarına aittir. Göktürkler devleti zamanına rastlar. Parantez içinde 552 ila 745. Mesela Türk Göktekin'in mezar taşı 732 tarihine uyar. Anıtlar ve kalıntılar Çince'ye benzer bir yazı ile ve ayrıca Çince ile beraber yazılmışlardır. Bu yazıları ilk defa ve nispeten tam olarak Danimarkalı Thomson okudu, neşretti. Parantez içinde 1892. Ondan sonra Türk yazılarına ilgi arttı. Bu defa da Almanlar Turfan şehri harabelerinde bu yazının alfabesini buldular. Bu alfabe 1890'da Le Coq tarafından neşredildi. Anlaşıldı ki bu yazılar Çince'den başka bir yazıdır. Türk alfabesi 38 harfliydi. Buna Altay alfabesi de denildi. Gerek Necip Asım'ın en eski Türk yazısı, gerek Hüseyin Namık Orkun'un en eski Türk yazıları, parantez içinde 2 cilt, gerek Rıza Nur'un Türk tarihi eserlerinde bu yazılar hakkında etraflı bilgiler, tercümeler ve fotokopiler vardır. Bilhassa Hüseyin Namık Orkun'un 2. cildi bu konuda dünyaca bilinen bütün malumatı özetler ve vesikalar verir. Türk medeniyeti başlıca 3 medeniyetle temas haline gelmiştir. 1. Çin medeniyeti, 2. Arap ve aynı zamanda Fars medeniyeti, 3. Batı yahut Yunan-Latin medeniyeti. Bu sebeple Türkler tarih içinde 3 alfabe kullanmışlardır. 1. Çin tesir devresinde Altay alfabesi, parantez içinde bundan farklı gelişen Uygur edebiyatı da ayrıca dikkate alınmalıdır. 2. Arap harfleri, parantez içinde edebi hayatta Farsçanın tesiri hesaba katılmalıdır. 3. Latin alfabesi ve Batı kültürü. Arap harflerinin öğrenimindeki zorluğu yenmek ve okur yazarlığı kolaylaştırmak yolunda bizde bazı çabalar zaman zaman dikkati çekmiştir. Daha Sultan Aziz zamanında Münif Efendi, parantez içinde Paşa, hükümdara yazı bahsinde bir muhtıra sunmuştu. Birinci Dünya Harbi öncesinde Enver Paşa da bitişik harfli yazı yerine ayrık harfli yazıyı askerler için kabul ederek orduda okur yazarlığı yaymak tecrübesine girmişti. Harp bunun gelişmesine engel oldu. Meşrutiyet içinde de Arap harflerini yadırgayanlar çıkmıştı. Fakat o zamanlar şartlar henüz olgunlaşmamıştı ve vakit henüz erkendi. Hatta 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde harflerin değiştirilmesi yolunda ortaya atılan ilk teklif, kongre reisi Kazım Karabekir Paşa tarafından reddedilmişti, müzakere dışı bırakılmıştı. Atatürk'ün teşebbüslerine gelince, bu konuda Dil Encümeni'nin aktif ve en bilgili üyelerinden Ahmet Cevat Emre bir eserinde Gazi'nin evvela İzmit'te İstanbul gazetecilerine yaptığı bir konuşma hakkında ve Atatürk'ten naklen şunları yazar. Atatürk der ki, dipnot Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, sayfa 316-318. Memleketin kalem sahipleriyle artık beraberdik. Uyanıklıklarına güvenerek dedim ki, ben hilafeti kaldıracağım. Biri müstesna, parantez içinde Hüseyin Cahit Yalçın, hepsi görüşümü kabul ettiler. Ne dereceye kadar dindar olduğunu bilmem ama Hüseyin Cahit bana dedi ki, işte en büyük hata bu olacaktır, hilafeti kaldırmak. Bu akıl kârı, parantez içinde akıl işi, değildir. Bunu yapmayın ve sizden bu derece mantıksız bir iş çıkacağını beklemiyorum. Ve bu gazeteci zat, halifenin makamını muhafaza etmesi hususunda birçok ısrar ettikten sonra dedi ki, halife kalmalıdır. Fakat siz ki bu kadar inkılapların yaratıcısısınız, millete Latin harflerini kabul ettiriniz. Henüz bu hususta kimseye kat'i söz veremem, daha beklemeye mecburum. Gazi'nin bu konuşmalarını nakleden Ahmet Cevat Emre, gene o gece ondan bu konuşmalar konusunda dinlediği şu cümleleri de verir. Ben basit bir adamım. Yani ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak tatbikiyle kendimi mükellef bilen bir adamım. Her insanın mensup olduğu içtimai heyet, parantez içinde toplum için düşündüğü bir fikir olabilir. Fakat sağını solunu dinlemeden söylenmiş sözler, benim telakkime göre uzun uzun ve derin denemelerle incelenmedikçe fiil sahasına çıkamazlar. Her içtimai, parantez içinde sosyal, işte, şahsi düşünüşün umumi ihtiyaç ve iradeye mutabık olduğunu hissetmemiş olanlar behemal başarısızlığa mahkumdurlar. Ahmet Cevat Emre o gece Gazi'den dinledikleri sözlerden şu cümleleri de nakleder. Ben o adamım ki ordunun memleketi ve milleti muhakkak bir neticeye götürebileceği noktalarda emir veririm. Fakat ilim ve bilhassa içtimai ilim sahasına dahil işlerde ben kumanda vermem. Bu vadide isterim ki beni alimler, parantez içinde bilginler, irşad etsinler, parantez içinde aydınlatsınlar, yetiştirsinler. Siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız bana söyleyiniz. İçtimai ilmin güzel istikametlerini gösteriniz, ben takip edeyim. Ahmet Cevat Emre'ye göre Gazi, bu son sözleri bilhassa Hüseyin Cahit'e, parantez içinde Yalçın, karşı söylediğini bildirmiş. Fakat Hüseyin Cahit, bu sözlere karşı halifeliğin kaldırılmasının akıl kârı olmadığını bildirmekten başka bir karşılık vermemiştir. Ahmet Cevat Emre şöyle devam eder. Gazi'nin derin bir kanaatle izah ettiği üzere, Arap harflerinden Latin alfabesine geçmek için hilafetin kalkmış olması, milletin daha serbest ve daha derin meseleyi incelemesi, milli ihtiyacın açık surette kendini duyurması lazımdı. Gene bu nakledilen konuşması sırasındadır ki Gazi şunları da açıklamıştır. Eğer ben size bu meseleyi ancak son senelerde düşündüm dersem inanmayınız. Ben ta çocukluğumdan beri bu davayı düşünmüş bir adamım. Bu sözlerden sonradır ki Gazi, daha yukarıda nakledilen ve içtimai meselelerde halkın duygu ve ihtiyaçlarını izlemeyi gerektiren görüşlerini vermiştir. Gazi'nin Latin harflerini kabul etmek bahsinde fil hakika daha öncelerden ve mesela Hüseyin Cahit'le görüşmeden önce fikrini sordu, daha önce de değindiğimiz gibi bu işi çok daha önce Garp cephesinde Halide Edip Adıvar'la Adnan Adıvar'a açmış olmasından anlaşılabilir. Ancak bu meselede Meşrutiyet devrinde Doktor Abdullah Cevdet'in İçtihat dergisindeki neşriyatında hatırlamalıyız. Şimdi alfabenin latinleştirilmesi hareketinin gelişme safhalarına geçebiliriz. Bu hareket yakın tarihimizde ve Atatürk Edebiyatı'nda harf inkılabı olarak adlandırılır. Harflerin değiştirilmesi hareketiyle pek çabuk bağlanan ve geliştirilen dil hareketine de dil inkılabı denilir. Bu hareketler ister birer reform, ıslahat hareketi olsun, ister birer devrim sayılsın, Türk Kültür Savaşı'nda onların önemi değişmez. Zaten Gazi, Latin harflerini baştan sona kadar Türk harfleri olarak adlandırmış ve bunları Türk inkılabının asli malzemesi olarak benimsemiştir. 1928 başlarında Gazi, artık bu harekete geçilmesinin zamanı geldiğine kani olunca ilk belirtiler ortaya yayılmaya başladı. 8 Ocak 1928'de Mahmut Esat Bey, parantez içinde Bozkurt, Ankara Türk Ocağı'nda Türk harfleri hakkında bir konferans verdi. Harf hareketiyle dilin sadeleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi daha ilk andan beraber ele alındı. 8 Şubat 1928'de İstanbul'da ilk Türkçe hutbe, parantez içinde cuma namazlarında imamın minberden yaptığı tebliğ ve dua okundu. 24 Mayıs 1928'de Latin rakamları, parantez içinde bunlara batıda Arap rakamları denir, Türk rakamları olarak kabul edildi. 27 Haziran'da harflerin latinleştirilmesi yahut harf devrimi için bir ilim kurulu meydana getirildi, dil encümeni. 28 Haziran'da millet mektepleri hakkında icra vekilleri heyeti kararı çıktı. Halk dershaneleri ve konferansları yönetmeliği neşrolundu. 17 Temmuz'da Başvekil İsmet Paşa, Dil Encümeni ve Latin Harfleri Komisyonu toplantısında bulundu. Fakat görülüyordu ki İsmet Paşa bu meselede ve ilk adımda Gazi kadar cesur ve kararlı değildir. İlk dil kurumu üyelerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ya göre İsmet Paşa, Türk harflerinden Latin harflerine geçiş için 7 yıllık bir intikal devresine lüzum görüyordu. Gazi'nin ise yeter bulduğu geçiş süresi şuydu, 6 ay. Ahmet Cevdet Emre, İsmet Paşa'nın bu görüşünü ve tereddüdünü şu satırlarla anlatır. Dipnot Ahmet Cevdet Emre, İki Neslin Tarihi, sayfa 317. Cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılması safhalarında Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ayrılmayan Başvekili İsmet Paşa, takrir-i sükun senelerinde yapılan Avrupalılaşma hamlesine de ses çıkarmamıştı. Fakat yazıyı değiştirmek teşebbüsüne kolay sarsılmayan bir mukavemet, parantez içinde direniş gösterdi. İsmet Paşa, böyle bir inkılap hamlesinin mutlaka gerekliliğine inanmıyordu. Yazı değiştirilecek olursa hükümet bütün askeri ve mülki daireleriyle Darülfünun parantez içinde üniversite bütün fakülteleriyle, marif bütün mektepleriyle, matbuat parantez içinde basın bütün gazeteleri, dergileri, kitap neşri mekanizması ile yerinden oynatılmaz bir dağ gibi başvekilin karşısına dikilmiş görülüyordu. Şu itirazları ileri sürüyordu. Okuma yazma güçlüğü bütün devlet hayatını felce uğratacak bir inkılabı gerektirecek bir zaruret sayılabilir mi? Milletlerin medeniyetçe ileri veya geri olmaları yazılarının kolaylık veya güçlüğü ile ölçülmediği meydanda değil midir? Yüzyıllardan beri kullanılan yazı bundan sonra da pekala devam edebilir. Alimler, bütün okur yazar kimseler hece sınıfı çocuklarına dönecekler. Yazı değişirse kütüphaneler dolusu basma ve yazma eserden nasıl faydalanılacak? Hulasa hiçbir gazete ve dergide yazı değiştirme tezi müdafaa edilmiyordu. Mecliste de itirazları bastıracak hiçbir ses yükselmiyordu. Bütçeye Gazi'nin emriyle 1925'ten beri tahsisat konulduğu halde alfabe komisyonu bir türlü kurulamıyordu. Ama şartlar olgunlaşıyor, olaylar gelişiyordu. Gazi kararlıydı ve bu kararını halka dahi açıklamaktan çekinmiyordu. İşte bu cümleden olarak 9 Ağustos 1928'de Sarayburnu'ndaki Halk Gazinosu'nda meşhur söylevini verdi. Yeni Türk harfleri çabuk öğrenilmelidir. Yeni Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin %10'u, %20'si okuma yazma bilir, %80'i bilmezse bu ayıptır. Artık her yerde harfleri latinleştirme ve yeni harfleri öğrenme, öğretme çabası başladı. Hatta Gazi'nin kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nda da büyük çalışma salonuna bir kara tahta yerleştirildi. Gazetecilerden İbrahim Necmi Dilmen, 11 Ağustos 1928'de bu tahtanın başına geçerek Gazi'nin huzurunda dinleyenlere bir alfabe dersi verdi. 23 Ağustos'ta Gazi, Tekirdağ'da yeni harfler üzerine konuştu. Memurları tahta başına kaldırarak yeni harflerden imtihan etti. 25 Ağustos'ta Ankara'da Muallimler Birliği 4. Kongresi'nde öğretmenler yeni harfleri öğretmek için and içtiler. 29 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda Gazi ve İsmet Paşa ümmilikle, parantez içinde okuma yazma bilmemekle, savaş üzerinde konuştular. İsmet Paşa artık gittikçe yeni harfler lehine kazanılıyordu. Nitekim 4 Eylül'de Dahiliye Vekilliği valilere kültürel işlerin ele alınması ve düzenlenmesi üzerinde bir genelge yayınladı. 13 Eylül'de bizzat İsmet Paşa seçim dairesi olan Malatya'da yeni harfler hakkında konuştu. Malatya'ya yola çıkarken bir öğretmen olarak yola çıkıyorum dedi ve şunları ekledi. Bu kadar hayırlı ve kudretli bir tedbirin niçin bugüne kadar geri bırakıldığını geleceğin tenkitçilerine, parantez içinde eleştirmecilerine anlatmak kolay olmayacaktır. Fakat ben onlara diyeceğim ki, insanlar göreneğe o kadar bağlıdırlar ki, görenekten ayrılıp hayırlı ve kat'i bir karara varabilmek için, Türk devletinin Gazi gibi türlü tecrübeler ve badireler, parantez içinde tehlikeler içinde, milletinin hayatiyet ve kudretinin özü gibi yetişmiş ve devlet reisi olduğu halde, köy köy dolaşıp alfabe hocalığı edecek kadar çalışkan, azimli ve fedakar bir reisin gelmesi lazımdı. İsmet Paşa'nın sözleri doğruydu ve tam zamanında söylenmişti. 16 Eylül'de Marif Vekaleti'nde vekaletlerin müsteşarları toplanarak yeni harflerin uygulanması bahsinde konuşmalar yaptılar. 21 Eylül'de Gazi, Cumhur Reisi sıfatıyla başvekilliğe yeni harfler hakkında bir resmi yazı gönderdi. 29 Eylül'de Yeni Harfler Marşı bestelendi. Bu marşın sözleri, mısraları, yeni alfabenin harfleri sırayla metne alınarak tertiplenmişti. Marşı, Cumhur Reisliği Orkestrası Şefi Osman parantez içinde Üngör besteledi. 8-25 Ekim arasında memurlar yeni harflerden imtihana çekildiler. Nihayet 31 Ekim'de Halk Fırkası da harekete geldi. Yeni harfler üzerinde konuşulmak üzere toplanıldı. 1 Kasım 1928, meclisin yıllık toplantısının açılma günüydü. O gün Gazi, meclisi açış nutkunda yeni harfleri de bahis konusu etti. Büyük Türk milletine onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol dışında kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Milletler ailesine münevver, parantez içinde aydın, yetiştirmiş büyük bir milletin dili olarak girecek olan Türkçe'ye, bu yeni canlılığı kazandıracak olan 3. Büyük Millet Meclisi, yalnız ebedi Türk tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde mümtaz bir sima olacaktır. Artık hazırlık gelişmeleri son kertesine gelmiş demekti. Açış nutkundaki sözler Gazi'nin millete bir taahhüdüydü. Bu taahhüt yerine getirilmeliydi.